Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar sevgili dinleyenler, Medyascope Plus'ta Avrupa Günlüğü programında birlikteyiz bir kez daha. Bu hafta içinde Avrupa gündemini en çok meşgul eden konulardan biri Ukrayna Savaşı'yla bir anlamda ilgili olarak Ukrayna'nın AB tam üyelik süreci, adaylık süreciydi. Birçok ziyaret oldu Kiev'e. Sizler de belki izlemişsinizdir. Örneğin 16 Haziran Perşembe günü 4 AB lideri Kiev'i ziyaret etti ve Ukrayna'nın gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek olan adaylık sürecine olan desteklerini açıkça ifade ettiler. Son zamanlarda AB'nin Ukrayna'ya olan desteğinin azaldığı ve hatta bazı AB liderlerinin Putin'le hala muhatap olduğu eleştirileri artmıştı. İşte bunun üzerine bu ziyaretler bir anlamda gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Devlet Başkanı Ohannes Kiev'de Kiev'e gittiler ve burada yaptıkları açıklamada Ukrayna'nın resmi AB adaylığının hızlı yoldan yapılmasını desteklediklerini açıklayıverdiler. 4 AB liderlerinin Ukrayna'ya gerçekleşen bu ziyaretinde ayrıca ülkeye daha fazla silah yardımı yapılacağı sözü verildi. Zira Ukrayna bir süredir uzun menzilli silah talebinde bulunuyordu. Rus topçusu Ukrayna ordusunu oldukça hırpalamıştı. Halihazırda Donbas başta olmak üzere birçok şehir yoğun Rus bombardımanı altında zaten. Macron uzun menzilli Sezar obüsleri göndereceği sözünü verdi. Almanya'da gene uzun menzilli roketler göndereceği sözünü verdi. Ama tabii şu ana kadar bu söylemler dışında gerçekleşen herhangi bir durum yok. Zelenski de AB liderlerine gösterdikleri bu dayanışma için teşekkür etti ve muhtemelen bir an önce bu silahları gönderin artık dedi. Ukrayna uzun süredir Almanya'yı silah göndermekteki yavaşlığı nedeniyle eleştiriyor. Moskova'yla da ekonomik bağlarını Almanya tam anlamıyla kesmedi eleştirisinde bulunuyor. Bu ayın başında hatırlarsınız belki Macron Rusya'nın aşağılanmaması gerektiğini ifade etmişti. Bu da Ukrayna'da öfkeye yol açmıştı. Ukrayna'nın bir başka endişesi de başlangıçta kendilerine gösterilen ilgi ve desteğin zamanla azalması ve yok olması. Zira her ülkenin gündeminde ekonomik zorluklar var. Özellikle yükselen enflasyon ve hızla yükselen enerji fiyatları, yaklaşan gıda krizi ülkelerin Avrupa'da da biraz daha kendi iç sorunlarına yoğunlaşmaları sonucunu getiriyor. Ama bu ziyaretten belki daha da önemli bir açıklama geldi. Bu sefer 17 Haziran Cuma günü, yani sadece 2 gün önce Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Ukrayna'ya adaylık statüsünün verilmesini istedi. Yani bu statünün verilebileceği görüşünü bildirdi. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili olarak basının karşısına geçti ve şunları söyledi. Ukrayna AB perspektifini aday ülke olmayı sonuna kadar hak ediyor. Birçok iş yapıldı ancak yapılması gereken de çok iş var diye konuştu. Komisyon Başkanı geçen hafta sonu da Kiev'e gitmişti aslında ve orada duygusal tonu biraz daha yüksek bir konuşma da yapmıştı. Belki gördüklerinin, şahit olduklarının da etkisiyle şöyle demişti. Ukrayna'nın bu süreçteki kararlılığını ve büyük çabalarını çok ama çok takdir ediyorum. Siz ve biz bu güzel ülkeyi yeniden birlikte inşa edeceğiz ve Ukrayna'yı daha da modern bir yer haline getireceğiz. Her zaman Ukrayna'nın yanındayız. Yaşasın Ukrayna diye konuşmuştu. Tabii komisyonun almış olduğu bu karar, yani konseye aday ülke statüsü Ukrayna'ya verilebilir görüşü, aslına bakarsanız bir tavsiye niteliğinde, yani bir bağlayıcılığı yok ama tabii ki son derece önemli. Ve bu karar uzun yıllar alacak olan üyelik sürecinde bir anlamda ilk adımını oluşturuyor diyebiliriz. Kısaca hatırlayacak olursak benzer süreçlerden Türkiye de geçti. Türkiye ilk defa tam üyelik için komisyona 1987 yılında ANAP iktidarı henüz iş başındayken başvurmuştu. 1989 yılında komisyondan Türkiye'ye henüz bu statü için, adaylık için hazır değilsiniz mesajı gelmişti. 1997 yılında tarihi bir Lüksemburg zirvesi yapılmıştı. Tarihiydi çünkü birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi de Soğuk Savaş sonrasında AB tam üyeliği için başvurmuşlardı. Lüksemburg zirvesinde başvuran, tüm adaylık için başvuran ülkeleri AB komisyonu 3 gruba ve tabii konsey kararıyla 3 gruba ayırmıştı. İlk grupta adaylık tam üyelik görüşmelerine bir an önce başlanacak ülkeler yer almıştı. İkinci grupta ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı tam üyelik görüşmelerine bir süre sonra başlanacak ülkeler yer almıştı. Mesela Bulgaristan ve Romanya gibi. Üçüncü grupta ise sadece Türkiye yer almıştı ve Türkiye'ye adaylık statüsü de üyelik müzakerelerine başlama süreci de kapatılmıştı. Ve biz 1998-99 yılı boyunca Avrupa Birliği ile çok gergin 2 yıl yaşamıştık. Türkiye'de bu karar sonrasında AB ile tüm siyasi diyalog kesmişti. Ama 99 Helsinki zirvesinde ne olduysa oldu. Birçok pazarlık oldu. Vakit bulursak başka zaman bunları anlatırım. Birdenbire bir U dönüşü yaşandı ve Türkiye'nin adaylığı kabul edildi. 2005 yılında üyelik müzakereleri, yani bu adaylık perspektifinden tam 6 yıl sonra üyelik müzakereleri başladı ve bu müzakereler de bildiğiniz gibi son derece yavaş ilerledi ve uzun yıllardır da defakto olarak askıya alınmış, dondurulmuş durumda. Yani dolayısıyla Ukrayna'nın gelecek hafta Avrupa Konseyi, ki Avrupa Konseyi bildiğiniz gibi hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının yer aldıkları ve Avrupa Birliği'nin temel yürütme organı olarak bildiğimiz bir organ, bir kurum. Dolayısıyla oy birliğiyle tüm Avrupa Birliği hükümetlerinin komisyonun bu kararını desteklemesi gerekiyor. Komisyon aynı şekilde bu hafta içi yaptığı açıklamada Moldova'ya da adaylık statüsü verilebileceği tavsiyesinde bulundu. Von der Leyen, Moldova liderlerinin ekonomik reformlar ve yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürmeleri koşuluyla adaylık için bu ülkenin gerekli şartları karşılayacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz dedi. Birçok reform yaptı aslında Moldova ve ama yeni reformlarda yapması gerektiğini söyledi. Ama sonuç olarak komisyon Moldova'nın da aday olabileceğini açıkladı. Tabii Moldova'da özellikle biliyorsunuz bu Transdniester bölgesinde büyük bir Rus toplumu var. Ve Ukrayna'dan sonra sıranın Moldova'ya gelebileceği konusunda başta Moldova'da olmak üzere birçok yerde endişeler dile getiriliyor. Moldova tabii Ukrayna ile karşılaştırılamayacak kadar küçük bir ülke. Dolayısıyla Von der Leyen bu Moldova'nın da aday olabileceği tavsiyesinde bulundu. Ama öte yandan Gürcistan için durum ne yazık ki hiç öyle değildi. Gürcistan'ın adaylığı konusunda komisyonun görüşü olumsuzdu. Bu adaylık statüsünün daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi. Ve Ukrayna'ya dönecek olursak komisyon tabii olumlu görüş bildirdi ama dediğim gibi kararın resmileşmesi için 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi zirvesini beklemek gerekiyor. Adaylık verilmesi aslında biraz da bir jest niteliğinde. Zira bunun sonrasındaki süreç az önce hani Türkiye örneğinde de konuştuğumuz gibi çok daha uzun sürecek. Yani her şeyi gayet iyi yapan Hırvatistan'da bile ki orası çok daha küçük de bir ülke. Bu müzakerelerin 8 yıl sürdüğünü söylemek lazım. Ama buna karşın bazı üye ülkeler adaylık statüsü verilmesinin beklentileri yükselteceğini, aslında Ukrayna'nın hukuki açıdan bu süreci yani bu hak etmediğini belirttiler. Ukrayna'ya adaylık verilmesi konusunda bazı üye ülkeler, mesela Hollanda gayet soğuk bakıyor. Ayrıca Danimarka ve Portekiz de bu konuda olumlu değiller. Avusturya'nın bazı itirazlarını duymuştuk. Dolayısıyla konseyde bu konuda oldukça yoğun görüşmeler olacağını düşünebiliriz. Hollanda hükümeti aslında bu konuda komisyona bir mektup da yazdı. Ve mektupta hem Hollanda'nın genişlemeye olan bağlılığın devam ettiği vurgulandı ama hem de adaylık ve koşulluluk ilkesinin titizlikle uygulanması gerektiği söylendi. Hatta Hollanda hükümeti 2 sayfalık da bir reform paketi önermiş Ukrayna için ve özellikle LGBTİ bireylere karşı ayrımcı tutumların ve söylemlerin suç olması gerektiğini de bu reformlar içinde belirtmiş. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse çarpıcı. Öte yandan Avrupa Konseyi'nin gelecek hafta yapılacak bu toplantısında tabii Batı Balkanlar meselesi de konuşulacak. Aslında bu da Ukrayna süreciyle birlikte AB kurumları içinde de tansiyona yol açtı. Zira Şunu biliyoruz ki komisyon ve konsey muhtemelen özellikle konsey tabii bazı yuvarlak ifadeler kullanacak Batı Balkanlar konusunda ve Batı Balkan ülkelerinin AB süreçlerine destek verileceği açıklanacak ama yani burada gerçekten işte Kuzey Makedonya olsun, Kosova olsun çok çaba sarf eden ülkeler var ve bunlar bir şekilde engelleniyorlar, uzun süredir bekliyorlar. Dolayısıyla bir anda bazı ülkelere işte Ukrayna ve Moldova gibi çok hızlı bir adaylık statüsünün verilmesi ve hatta müzakerelerin filan başlatılması bu ülkelerde bir tansiyon. Hatta Avrupa Birliği içinde Avrupa Parlamentosu'nda mesela tansiyona yol açacaktır. Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında pek çok sorun var bildiğiniz gibi. Bu sorunların çözüme kavuşturulması ve Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın üyeliği konusundaki vetosunun blokajının ortadan kaldırılması için ikili görüşmeler yapılması bu konseyin sızan taslak bildirisinde yer alıyor ama bu ne kadar bir ilerleme sağlayacak bu şekilde bunu göreceğiz. Öte yandan Putin doğalgaz vanasını bir bir kapatıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın büyük bir bölümü sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor şu anda. Rusya'da doğalgaz arzını keserek kışın çok soğuk geçecek endişelerini Avrupa'da arttırıyor. Doğalgaz depolama tesislerini doldurması gereken İtalya ve Almanya gibi ülkeler bu durumdan özellikle etkileniyorlar. Kesintiler tabii doğalgaz fiyatlarının %30 artmasına yol açtı. Zaten yaklaşık 2 yıldır sürekli bir artış halindeydi. Tabii Kremlin Avrupalıların doğal gaza bağımlılığını bir silaha dönüştürmüş durumda. Ukrayna'ya verilen desteğin önemli sonuçları olacağını göstermek istiyor Avrupalılara. Tabii kışın ve sonrasında Avrupalıların doğal gaz sınırlılığını ve yüksek fiyatlarını hissetmeleri için birçok ülke için tedariği kesti. Şimdi tedariği iyice keserek ve yavaşlatarak Avrupa ülkelerinin kış gelmeden depolarını doldurmasını engellemek istiyor. Tabii Avrupa bu yıl ve önümüzdeki yıl evlerde yaşanacak kışın yanı sıra sanayide de Rus enerjisi, doğalgazı olamayacağı göz önünde bulundurulursa ekonomik açıdan da baya bir sorun yaşanacak. Zaten yükselen enflasyon enerji fiyatlarıyla birlikte bir anlamda resesyon hatta stagflasyon tehlikesine herkes işaret ediyor. Evet, öte yandan Brexit olalı yıllar oldu ama bazı sorunlar hiç çözülmüyor. Özellikle bu programda da daha önce yer verdiğimiz bu Kuzey İrlanda protokolüne ilişkin sorunlar bir türlü çözülmüyor. Birleşik Krallık hafta içinde Pazartesi günü Brexit sonrası dönemde Kuzey İrlanda'daki ticareti düzenlemek üzere AB ile imzaladığı ticaret anlaşmasının bazı bölümlerini iptal etti ve buna karşılık da Çarşamba günü 15 Haziran'da AB yasal hareket eyleme başvurdu. Zaten daha önce de bunun sinyallerini vermişti Birleşik Krallık hükümeti. AB komisyondan derhal itirazlar gelmişti. Komisyon daha önce Birleşik Krallık tarım ürünlerinin sertifikası protokolünü uygulamadığı için Birleşik Krallık aleyhinde Mart 2021'de bir soruşturma başlatmıştı ama Sonra bu konu müzakereler yoluyla çözülebilir umuduyla bu hukuki süreci askıya almıştı. Komisyon askıya aldığı bu süreci yeniden başlattı ve Britanya'ya karşı ek olarak iki soruşturma daha açtı. Birincisi, Kuzey İrlanda limanlarında altyapıyı ve çalışan sayısının düzenlemeyip sağlık kontrollerini de aksattığı için. İkincisi ise Kuzey İrlanda ile olan ticaret verilerini Avrupa Birliği'ne vermediği için Birleşik Krallık Britanya aleyhine soruşturmalar başlattı. Aslında bu yükümlülüklerin tamamı AB ve Birleşik Krallık ayrılık anlaşmasının getirdiği protokollerde yer alıyor. Bu protokollerde Kuzey İrlanda'daki kırılgan barışı riske atmamak için katı bir kara sınırı yerine İrlanda denizinde bir gümrük sınırı oluşturulması konusunda uzlaşılmıştı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı kararı şöyle duyurdu, yani bu hukuki süreç başlatma kararını. Britanya hükümeti pazartesi günü itibariyle uluslararası hukuku tek taraflı olarak ihlal etme niyetini teyit etmiştir. Uluslararası bir anlaşmanın değiştirmenin hiçbir hukuki veya siyasi gerekçesi olamaz. Bu hukuka aykırıdır. Karşılıklı güveni yerle bir etmektedir, dedi. Şubat ayından bu yana Birleşik Krallık'ın anlamlı müzakerelere yanaşmadığını da ekledi Komisyon Başkan Yardımcısı. Biz protokolü işler ve kolay hale getirmek için elimizden geleni yaptık, sağlık kontrollerini azalttık, bürokratik işlemlerin çoğundan vazgeçtik. Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasında hızlı ticaret yollarını da açtık, dedi. Ama Birleşik Krallık ise baştan beri Avrupa Birliği ile bu protokolü yeniden görüşmek istiyor. Ama AB'de tabii bunu reddediyor. Yani bunu zaten görüştük ve uzlaşmaya vardık diyor. Ama tabii özellikle Kuzey İrlanda'daki birlik yanlıları bu protokolden ve Brexit düzenlemelerinden son derece şikayetçiler. Zira Kuzey İrlanda aslına bakarsanız Brexit'in birçok uygulaması dışında bırakıldı. Bu da Britanya'nın geri kalanıyla İrlanda arasında ister istemez bir sınır yarattı. Zira Kuzey İrlanda hala AB müttesebakatına bir anlamda dahil birçok konuda. Tabii işleri daha da karmaşık haline getiren şey ise Kuzey İrlanda'da geçen Mayıs ayında seçim yapılmıştı. Belki hatırlarsınız, burada da konuşmuştuk ve bu seçimlerde tarihte ilk kez Sinn Féin, yani ayrılığı Britanya ile ayrılığı savunan Sinn Féin birinci oldu ve Demokratik Birlik Partisi de tarihte ilk kez onun arkasında kaldı. Onlar da Britanya'ya birliği sürmesini savunuyorlar. Ve Demokratik Birlik Partisi ne var ki? Bu protokol değişene kadar yönetimde yer almayı reddedeceğini bildirdi. Kuzey İrlanda'da yürürlükteki iktidar paylaşımı düzenlemelerine göre en büyük birlik yanlısı ve milliyetçi partiler aralarında başbakanlık ve başbakanlık yardımcılıklarını paylaşıyorlar ve ama iki pozisyon da aslında birbirine eşdeğer ve biri olmadan diğeri de işlemiyor. Dolayısıyla Demokratik Birlik Partisi başbakan yardımcısını atamayacağını belirttiği zaman aslında süreci tümüyle tıkamış oluyor. Bu iki partinin iktidarı paylaşması gerekiyor. Ama öyle gözüküyor ki bu Brexit sonrasında hala bir sonuca vardırılamayan Kuzey İrlanda protokolü hem aslına bakarsanız Kuzey İrlanda iç barışını bir anlamda tehdit eder hale geldi. Protokol değil de protokolün uygulanmayışı aslında ve üzerine çıkan süreçler. Ve tabii bir yandan da Britanya hükümeti de Kuzey İrlanda içindeki bu siyasi çıkmazı AB karşısında elini güçlendirmek için kullanıyor. Yani dolayısıyla bu Demokratik Birlik Partisi'nin Britanya hükümetiyle bir danışıklı bir şekilde bu işleri yürüttüğünü düşünüyorum. Son olarak Yeşil Köşe'ye bakalım. Esra Kaliber tarafından her zaman olduğu gibi hazırlandı. Bildiğiniz gibi Avrupa içinde, yani komisyon bir süre önce nükleer enerjiyi ve hatta doğal gazı belirli bir geçiş süreci içinde temiz enerji olarak sınıflandırmıştı. Ama her geçen gün başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere buna itiraz geliyor. Zira Avrupa Parlamentosu hafta içinde Avrupa Parlamentosu'nun bazı komisyonları nükleer enerjiyi sürdürülebilir enerji olarak kabul etmedi. Avrupa Parlamentosu'nda çevre ve ekonomi komisyonları 14 Haziran Salı günü yaptıkları oylamada komisyonun bazı doğalgaz ve nükleer enerji projelerinin 2030 yılına kadar sürdürülebilir enerji projeleri içinde sayılması kararını reddetti. 62'ye karşı 76 oyla reddedilen bu teklif Temmuz ayındaki genel meclis görüşmesinde Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki genel görüşmelerinde oylanacak. Tabii aradaki fark çok değil. Bu nedenle teklifin parlamentonun genel görüşmelerinde de onaylanıp onaylanmayacağı belli değil. AB'nin sürdürülebilir yatırımlar sınıflandırmasında doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşil enerji olarak yer alması için komisyon bir süredir ısrar ediyordu. Bir komisyon sözcüsü bunun önemli olduğunu, zira karbondan uzaklaşmak için bir araç olduğunu hafta içinde açıkladı. Ne var ki bu görüş komisyonun bilimsel danışma kurulu tarafından doğrulanmadı. Zaten bizatihi kendisi bir fosil yakıt olan, bir karbon olan doğalgazın nasıl oluyor da karbondan uzaklaşmayı getirdiğini kimse ben dahil anlamış değiliz. Bu taksonomi sınıflandırma belgesi önemli çünkü hükümetler, yatırımcılar ve işte Moody's, Standard & Poor's gibi kuruluşlar bu belgeye göre projeleri, yatırımları değerlendirecekler. Avrupa Yatırım Bankası da gene kredileri buna göre verecek. Yani bir an önce yenilenebilir enerji konusunda işte hidrojen olabilir, güneş ve rüzgar enerjisi olabilir. Avrupa Birliği çok daha hızlı adımlar atmak gerekirken ara süreçler, geçiş önlemleri yaratmaya çalışıyor. Umarım bir an önce aklı selim hakim olur bu konuda. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşelim. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.